Ayrım 7.
İnsan olmadıklarına ilişkin inançlarını inatla korudular. 1960 yılında 8 tane safkan Uro kalmıştı. Titicaca Gölü'nün Sazlık Adaları'nın bu son sakinleri de 1962 yılında öldüler. Bu kendilerini beğenmiş münzeviler hangi ırktandılar? Varlıklarının ilk gününden bu yana dünyalılarla çiftleşmeyerek yaratılıştan son gününe kadar ırklarını karıştırmadılar. Bu Uro'ları kim ve hangi amaçla yarattı? Özel bir misyon mu yüklenmişlerdi? Temel ırklar herhangi bir biçimde benim dünya dışı varlıklarımla ilintili ise, tanrıların bir ırk karışımı ya da kesin bir ayrımdan hareket ettiklerinden söz edebiliriz. Bu sorunun karşılığını efsaneler, mitler ve ilk dinsel geleneklerde arayacak olursak, kıskanç tanrıların ırklar bileşimine karşı olduklarını görürüz. Daha önceki sözlerimi tekrarlamamak için yalnızca yeni nesil yetişene kadar ki İsrail oğullarının 40 yıllık tecridini, Puang ve Uro'ların kesin bir şekilde ayrı tutulmalarını hatırlatmakla yetineyim. Ve de eski Mısır firavunlarının bir takım şeylerin aile içinde kalabilmesi için yalnızca yakın akrabalarıyla evlendiklerini hatırlayalım. Aynı türlerin bütün ırklarının aralarında karışarak üreyebileceklerini biliyoruz. Dünya dışı varlıklar bu ırksal karışmaları istememiş olsalardı, cinsel organlarla ilgili bir takım kısıtlamalar getirir ya da kromozom yapılarını farklılaştırarak çiftleşmelerini engellerlerdi. Diğer bir deyimle, İnsan kromozomunun değişmezliği zekanın gizli kodudur. Bu yüzden midir ki tarih öncesi mutasyonlardan bu yana her zeki varlık 46 kromozom taşıya gelmiştir. Hücresel bölünmenin ışığı altında model hücreye göre zekayı ya da diğer ırksal karakteristikleri de tüketmek mümkündür. Son derece çekici fakat o denli de tehlikeli bir gelişme burnumuzun dibindedir. Operatörler organ naklinin bağışıklıkla ilgili tepkiler göstermeden sorunsuz bir şekilde yürüdüğüne işaret edebilirler. Bir başkası da bu şekilde meydana gelmiş bir klon dizisinin aynı cinsten çiftleşmenin son aşaması olduğunu söyleyebilir. Fakat bu yalnızca bir ya da birkaç insan türünün klonlanarak çoğaltabileceği gibi yanlış bir kanı uyandırabilir. Bir zamanlar çeşitli tipler meydana getirilmiş olup, bunlar birbirleriyle normal ilişkiler kurmuşlardır ve bu çiftleşmeler devam edecektir. Bu sürecin yalnızca olumlu yöndeki hayallerini kurmak da yanıltıcı olabilir. Bir dizi cani ve diktatör türemesi gibi aşırı ihtimalleri bir kenara bıraksak bile, üretimde hata edebilme, tanımlanabilmesi güç ham madde yanılgıları yüzünden canavarlar türetmek de imkan dahilindedir. Bu başarısız örnekler ne olacaktır? Bunlar da insan sayılacaktır. Ahlaki ve dinsel normlar insan hayatının korunmasını emretmektedir. Her ilerlemenin bir takım rahatsız edici sorumlulukları vardır. Şans ve tehlike çok yakında yerleşmiş olan iki komşudur. Terazinin kefesi hangi yöne meyledecektir? Moleküler biyoloji ile mikrocerrahiye sıkı bir yasaklama mı getirilecektir? Benim kişisel kanılarımdan tamamen bağımsız olarak bilgi üretme zorunluluğunun yanı sıra hemen her ülke ve dünyanın her köşesinde araştırma yasakları da birlikte gözlemlenmektedir. Genetik araştırmalar için makina ve aygıt sığdırılabilecek binlerce geniş salona değil, küçük mekanlara gerek vardır. Bu araştırmaları kim denetleyebilecektir? Genel planda böyle bir yasağa harfiyen uyulduğunu kim bilebilecektir? Daha da ötesi, bugüne kadar araştırılabilecek olgunluğa gelmiş bir konunun irdelenmesine hiçbir kuvvet engel olamamıştır. Biyolojik ve ahlaki sorunlara paralel olarak çözülmesi zorunlu yasal sorunlarla karşılaşılacağı da kesindir. Bu bölünme yoluyla meydana gelen türün kanıtım sahibi kim olacaktır? Mirasçılar kimdir? Doğrudan akraba olabilmenin sınırları nerede yatmaktadır? Herkes aynı hücreden gelirse bu mantık sorunu nasıl çözülecektir? Biyolojik bir saatli bomba tıkır tıkır işlemektedir. Yine de klon araştırmalarının devamını prosesin mükemmelleştirilmesi açısından gerekli görüyor fakat genetik manipülasyon formüllerinin kapalı kapıların ardında muhafazasını savunuyorum. Kusursuz erkek ve dişi hücre çekirdekleri gerekli izinlerle birlikte uygun sıvıların içinde öngörülen sıcaklıkta depolanmalıdır. Beklenmedik bir felaket durumunda, bu felaket dünyaya çok yakından geçen bir meteorun atmosfere zehirli gazlar saçması şeklinde kozmik yoldan ya da atomik bir patlama sonucu radyoaktivitenin dört bir yana yayılması şeklinde tezahür edebilir, insan ırkı aynen ilk günkü gibi aynı yöntemlerle çoğalabilme şansına sahip olacaktır. Fakat bu süreç işlerlik kazanamadan da bu tür felaketler yaşanabilir. Bu nedenle bir an önce geliştirmeli ve uygulanabilirlik kazanmalıdır. Bu şekildeki bölünme ile meydana gelecek olan tiplerin birbirlerinin mutlak kopyaları olacakları da söylenemez. Tek örneğe göre kuluçkalanmış olmalarına rağmen in vivo üretilmiş geleneksel hemcinsleri gibi ayrı bireyler olacaklardır. Dış görünüş olarak birbirlerini olağanüstü derecede andıracak, fakat birbirlerinden bağımsız olarak düşünecek ve davranacak, kendi çevreleri tarafından yönlendirileceklerdir. Bu insanlar yepyeni bir kalıtımsal enformasyon taşıyacak ve bunu yeni nesillere aktaracaklardır. Bunlar da mutasyonlara uğrayacak, bir zaman belki 12 nesil kadar sonra artık iki elmanın yarısı gibi gözükmeyeceklerdir. Bu tür hücresel bölünme yolu ile üreme, muhtemel bir felakete karşı olduğu kadar uzayın fethi içinde büyük önem taşımaktadır. Araştırma ve uygulamaların düzen altına alınması için Uluslararası bir Genetik Denetleme Komisyonu kurulmasının savunuculuğunu yapan Lord Rothschild'a aynen katılıyorum. Hiç şüphesiz bu tür bir çatı kuruluş bugünkü organizasyonlara kıyasla çok daha etkin faaliyetler yürütecektir. Hayat kelimesinin Almanca karşılığı olan Leben, tersten yazıldığı zaman Nebel, sis anlamına gelir. Varlığımızın özünü idrak edebilmek için çevremizi kuşatan mistik sisi son derecede dikkatle dağıtmalıyız. Ek, zeki robotlar gündemdedir. Bunlar bağımsız olarak düşünme yeteneğine sahip olacak ve zekaları insanoğlunun ölçülerini aşacaktır. İnsanoğlunun beş duyusundan öte duyularla donanmış olacaklar, alıcı aygıtları enfraruj ve ultraviyole ışınlarını da görebilecektir. İnsanoğlunun dokunma duyusunu kat be kat aşacak olan alıngaçları, duvarların ötesine taşarak süpersonik dalgaları, radarları, X ışınlarını hissedecektir. Boston'daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Amerikalı bilim adamı Marvin Minsky şöyle demektedir. Makine, fıkra anlatabilecek ve de bir boks maçını kazanabilecek nitelikte olacak. Bir kere, bu hıza erişildikten sonra makine olağanüstü boyutlar içerisinde gelişecektir. Birkaç ay içerisinde zekası bir dahinin düzeyini bulacak, daha sonraki aylarda ise gücü ölçülmeyecek derecede ilerleyecektir. Kaliforniya'daki Stanford Araştırma Enstitüsü'nün bilim direktörü Dr. George Lawrence, İnsan beyniyle bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantılar kurmuştur. Yalnızca düşünce gücü bilgisayarlara emir verilmesi için yeterli olmaktadır. Bu ütopik araştırmalara imkan sağlayan kaynak da Pentagon'dur. Amerika Birleşik Devletleri'nde zeki bir robot meydana getirilmesine ilişkin araştırmalar yürütülen branş, hedeflediği yaratığa AI, Artificial Intelligence, suni zeka adını vermektedir. Güdülen son hedef, uzayda ve denizin derinliklerinde bağımsız olarak sivil, askeri ve bilimsel hizmetler sunabilecek bir robottur. Bir zamanlar zeki robotlar mevcut muydu? Sümerolog S.N. Kramer, sivil yazısı bir tabletten şöyle bir pasaj çevirmiştir. Tanrıça inanmaya eşlik edenler, yemek bilmeyenler, su bilmeyenlerdi. Serpilmiş yemekten yemiyor, kutsal suyu içmiyorlardı. Sümer destanı Gılgamış'ta Enkidu, tanrıların mıntıkasını belleyen bekçiyi şöyle tanımlıyor. Bu adamı kılıçtan geçirmeden eğer bir adamsa bu tanrıyı öldürmeden eğer o bir tanrıysa adımlarımı kente çevirmeyeceğim. Ey tanrım, bu her şeyi göstermeyen sen dehşet içinde değilsin. Bu şeyi görmüş olan ben dehşet içinde titriyorum. Dişleri ejderha dişleri gibi, suratı aslan suratı gibi. Kaynaklar UPI S.N. Kramer, History Begins at Summer, Londra 1958, James Pritchard, Ancient Near Eastern Text, Princeton, 1950. 3. Çözülmemiş Sırların Cenneti, Malta. Bujet çağında Malta adaları Sicilya'nın 95 kilometre güneyindeki konumu ile hani neredeyse dış kapımın hemen yanı başında gibidir. Hemen her turistin er geç dikkatini çeken ve kayalık adanın hemen her tarafında rastlanan o garip oluklara ikinci kez bir göz atmak istedim. 1975 yılında Arkeoloji Sözlüğü'nün 30 Malta hanesinde şunlar yazıyordu. Yaklaşık M.Ö. 3200 civarında Sicilya'dan adaya birçok göçmen geldi. M.Ö. 2800-1900 arasında büyük taş tapınaklar kuruldu. Günümüze kadar uzanan 30 kadar tapınak, gelişmiş planlama ve üstün bir yapı tekniği sergilemektedir. Muhtemelen bu nüfusa Batı Yunanistan'dan gelen savaşçı göçmenler de katılmıştır. Garip oluklar da aynı döneme aittir. Bu tuhaf olgunun ayrıntılı bir incelemesinden sonra bile oluklar daha iyi bir sözcük gelmiyor aklıma. Adaların en genişi olan ve başkent Valletta'yı barındıran Malta yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda 12 kilometre genişliğindedir. Küçük Gozo ve Comino adaları da kendi açılarından çekici olmakla birlikte Malta hem büyüklüğü hem de olukları ve taş tapınakları gibi çözülmemiş sırları sayesinde diğerlerine pek şans tanımamaktadır. Akdeniz'in bu takım adalarında güneş, deniz ve hava insan ve bitki örtüsüne damgasını vurmuştur. Valletta'ya iniş sırasında kum taşından kübist bir dünyaya geldiğinizi düşünürsünüz. Düz camlı dört köşe binaları, birbiriyle kesişen caddeleriyle sanki bir cetvel tarafından bölünmüş pastel renkli adacıklara inersiniz. 1954 modeli eski bir Ford'un içinde Malta Hilton'a doğru yol alırken şoför yeni sosyalist yönetimi övmekle oldukça cömertti. İngilizleri de işimize yaramayan diğerlerini de atacağız. İlgilenip ilgilenmediğimi aldırmaksızın Dr. Don Mintoff'un sağlam bir gelişmeyi sağlayabilecek bir süpermen olduğu konusunda da bilgi edindim. Adalılar 16. yüzyılın sonlarına doğru adayı Avrupa kültür merkezlerinden birine dönüştüren Malta şövalyelerine olduğu kadar olukları da yakinen biliyorlar. Ne var ki zerrece önemsenmeyen olukların korunması için Malta hükümetince hiçbir girişimde bulunulmuyordu. Zaman zaman bu olukları gezen turistlerin bazıları bir zamanların demiryolu olmuş ve daha sonra değerli demirleri başka amaçlar için eritilmiş eski bir hatta dolaştığını düşünseler yeridir. Belki de bir kısım ziyaretçiler söz konusu izlerin arabalar tarafından açılmış olabileceğini zannediyorlardır. Kaç tür açıklayıcı yaklaşım olduğunu bilemiyorum ama hiç değilse bunların hiçbirinin doğru olmadığını biliyorum. Malta'nın olukları tarih öncesinin eşsiz bir bilmecesidir. Malta ve Gozo'da bugün hala yüzlercesi vardır. Bundan binlerce yıl önce ise her iki adada da bu oluklarla kaplıydı. Bu yüzeysel yarıklara bakınca ve de birbirleriyle paralelliklerini görünce doğal bir tepki olarak ilk düşünce ürünü oluktur. Ne var ki biraz daha yakından incelenince bu esrarengiz izlerin kelime karşılığı olarak oluk ile hiçbir ilgisinin olmadığı açıktır. Oluktan oluğa hem açılış hem de uzantı olarak birçok farklılıklar söz konusudur. Özellikle eski başkent Medina'nın güneybatısında, Dingli yakınlarında bu durum oldukça açıktır ve söz konusu noktadaki oluklar manevra sapığı gibi bir araya toplanmaktadır. Bunlar gerçekten de garip oluklardır ve arkeologların bile hayrete düşmelerine yol açmaktadırlar. Ovalardan geçmekte, tepeleri aşmakta, yan yana giderken birden birleşivermekte, aniden beklenmedik virajlar almakta ve doğrudan doğruya Akdeniz'in derinliklerine uzanıvermektedirler. Bir kısmı da sivri kayalıkların bitiminde son bulmaktadır. Bu bölgelerde kayalar ve oluklar hep birlikte sulara karışmış olmalıdır. Bu izler farklı özellikler içermektedir. 65 ile 123 santim arasında değişik genişlikler arz etmekte, karıklar 70 santim derinliğe kadar inmektedir. Mensija yakınlarındaki bir oluk, bir tepenin çevresinde eğri çizmekte, kireç taşı yüzeyde 72 santim kadar derinlik vermektedir. Araba olukları teorisinden hareket edecek olursak, bu derinlikten böylesine virajların alınabilmesi hemen hemen imkansızdır. Araba dingili ya böylesine derinliklerde hareket etmiş ya da en az 72 santim yüksekte yer almıştır. Diğer bir deyimle, bu dingile 1,5 metre çapında bir tekerlek gerekir. Bu denli devasa bir tekerleğin bu keskin virajları alması söz konusu olamaz. Kırılması, parçalanması kesindir. Modern arabalardaki bağımsız süspansiyon gibi bir şey o günlerde bilinmemektedir ve de 1,5 metre yükseklikte ekstra kavatör tekerleği olabilir ama bu dar oluklarda manevra yapabilmesi imkansızdır. Bir kum sandığı deneyi, malta oluklarını kullanan arabalar teorisinin gülünçlüğünü ortaya koymak için yeterlidir. Oluğun derinliği 72 cm, en derin yerindeki genişliği 6 cm. Kavis bükülmesi 84 metre. Çapında bir kapalı daire çağrıştırmaktadır. 72 cm'de üzerinde olmaklığı gereken tekerleklerden birini oluğa oturtun ve kavisler üzerinde hareket ettirin. Hele hele kum sandığından da değil. Bu şartlar altında tekerleğin hareket etmesi imkan dışıdır. Kenarların kum yerine sert kayadan meydana gelmesi tasavvur ötesi bir durum oluşturur. Her olukta iki tekerlek üzerinde yürüyen arabalar teorimizi arkeolojik bir çukura gömebiliriz. Sırf gırgır olsun diye çifte dingilli araba projesi geliştirecek olursak durum iyiden iyiye imkansızlaşır. Kamyonların zayıf lastiği geniş bir lastikle destekleme olayıdır bu. Dönemeçlerde daha dar bir ikinci şerit bulunmadığı için iki tekerlekli araba projemizi de tarih öncesinin araba galerisinden çekip çıkarabiliriz. San Paul Tat Targa yakınlarında dört farklı oluk bir tek olukta birleşmekte fakat aralarındaki açıklık büyük değişiklik arz etmektedir. Buyurun size hokus pokus. Hemen yakınlarda bir yerde iki oluk birbiriyle kesişmektedir fakat derinlikleri tamamen ayrıdır. Mensija dolaylarında demir yolu çalışması iyice düzensizleşmektedir. Oluk 60 santimlik bir derinlik içerisinde iniş çıkışlar göstermekte, en derin noktada 11 santim, en yüksek noktada ise 20 santimlik bir genişliğe erişmektedir. St. George koyu kıyılarında birçok bölgede ve de Dingle'nin güney kesiminde oluklar doğrudan Akdeniz'in maviliklerine uzanıvermektedirler. Yakın zamanlara kadar olukların kıyının birkaç metre kadar yanı başında ve su altında sona erdiklerini ileri sürüyordu ve de Akdeniz'in çok daha alçak seviyede olduğu bir zamandan kaldığı sanılıyordu. Yanlıştır. Dalgıçlar bu hatalı teoriyi düzeltmiş ve bilim adamlarına son buluşları sunmuşlardır. Oluklar denizin altında da aynı kayalık düzey üzerinde büyük derinliklere doğru devam edip gitmektedir. Garip ama gerçektir. Arkeologlar da bu denli geniş bir ağın belirli bir amaca hizmet etmiş olabileceğini düşünmüşlerdir ve bu tür amacı aramışlardır da. 1970'lerde Tas Silk yakınlarında bir Roma tapınağı bulunmuş, bu tapınağın kalıntılarının daha da altında bu kez de bir Yunan tapınağı gün ışığına çıkmıştır. Arkeologlar işin sonuna ulaştıklarını sanırken bir başka sürprizle daha karşılaşmışlar. Bir tabaka altta bu kez de ağır ve yekpare taşlar bulunmuş, bu taşlar kaldırılınca yarım daire şeklinde bir megalitik tapınağın ön cephesi yüzyıllar süren uykusundan uyanmıştır. Monolitik ve megalitik yapılarla ilgili olarak günümüzde yeterince bilgi sahibi olunduğundan ben çok kısa bir tanımlama ile yetineceğim. Monolit, Mısır'ın dikili taşları ya da bağımsız menhirler, Kelt dilinde uzun taş türünde ki bu türe Fransa'da Karnak yakınlarında rastlanmaktadır. Suni olarak düzenlenmiş taş bloklara verilen addır. Megalitik yapılar ise Yunanca'da büyük taşlardan yapılmış mezarlar anlamına ya geniş blok ve destekler aracılığı ile zemine rapt edilir ya da toprağa gömülür. Ayrıca kubbeli mezarlar da içerirler. Olukları açıklayabilmek için monolitlerden yararlanmak istenmiştir. Hagar, Kuim yakınlarında harabeler 5 metre yüksekliğinde ve 1.05 metre kalınlığındaki monolitlerden oluşmaktadır. Yine burada devasa taş ölçülere sahip bir taş dilimi daha vardır. 7 metre uzunluğunda, 3.12 metre genişliğinde, 64 santim kalınlığında gerçek bir canavardır bu. Arkeologlar olukların monolitlerin inşaat alanına nakli için açıldıkları ve taşıyıcı arabaların trafiği için kullanıldıklarını ileri sürmüşlerdir. Teknoloji konulardaki tamamen yüzeysel bir bilgi düzeyi bile bu teori ile hiçbir yere varılamayacağının kavranması için yeterlidir. Çünkü oluklar arasındaki açıklık birbirinden farklıdır. Arabanın seyir yönü değiştiği zaman yeni boyutlara adapte olunamamak gerekir. Oluklar tek bir hat üzerinde değişikliğe uğramaktadır, yoksa o günlerin yapımcıları kauçuk dingil sistemi kullanmaktaydılar. Olukların kesitleri zemin üzerinde dik açı meydana getirmemektedir. Derinleştikçe daralmaktadır. Eğer bu kesitler arabalar tarafından açıldıysa kesitlerin yatay olmaları gerekir. Tekerleklerin uçlarının takoz biçiminde olabileceği tezine vereceğim karşılık da şudur ki, bu metot ile monolit gibi ağırlıkların taşınabilmesi düşünülemez. Böyle bir durumda hem serviste çukurların daha da derinleşmeleri gerekirdi. Son olarak da yine tekerleklerin çapı gerçeğini vurgulamak zorundayım. Bu tür açıklamalar son derece zayıf kaçan kaytarmalar ya da aptalca esprilerden öteye gidemez. Haydi öyleyse söyleyin bakalım bu oluklar nasıl açılmıştır? Bir başka açıklama tarzına göz atalım. Bu megalitik düzenin kurucuları malzemelerini dere tepe aşırmak için hayvanlar tarafından çekilen kızaklar kullanıyor olabilirler miydi? Malta'nın tarih öncesi dönemlerinin sakinleri böyle bir nakliye metodu düşünmüş olsalar bile olukların kızaklar tarafından açılmış olması söz konusu olamaz. Üstelik kızak sürücülerinin kendilerini sağlama almak için başvuracakları her yol ani virajlar ve dönemeçlerle geçersiz kalmaya mahkumdur. Şimdi de bir başka açıklama. Malzemelerinin büyük zorluklar arz eden nakliyesinin üstesinden gelebilmek için ilkel sakinler bir çeşit tahta çatal sistemi geliştirerek dar bölümlerde hayvanın sırtına takılı ve iki ucu zemine rapt edilen bir mekanizma oluşturmuşlardır ve monolitleri de çatalların uçlarına monte etmişlerdir. Bu cümbüşlü tablomun kusuruna bakmayın. Çatal son derecede katı olmalıdır. Uçlar arasındaki genişlik değiştirilemez. Ayrıca bu denli ağır bir yükü kaldırabilecek tahtanın cinsini ve bu ağırlığı çekebilecek hayvanın türünü de bilmemiz gerekir. Maltalılar dinozorlara koşum vurmuş, çelik kadar da sağlam bir cins tahta keşfetmiş olmalılar.